Ayrım 11. Aşkın ve savaşın gündüz ve geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 121. Sistem. Makine gençlerin izini sürüyor, onları içeri tıkıyor, onlara işkence yapıyor, onları öldürüyor. Gençler onun iktidarsızlığının canlı kanıtları. Onları kovuyor. Onları insan eti ve ucuz kol gücü olarak yurt dışına satıyor. Kısır makine, büyüyen ve hareket eden her şeyden nefret ediyor. Tek yapabildiği, hapishanelerin ve mezarlıkların sayısını arttırmak. Mahpuslardan ve cesetlerden, muhbirlerden ve polislerden, dilencilerden ve sürgünlerden başka bir şey üretemiyor. Genç olmak bir suç. Gerçeklik her gün, şafak vakti bu suçu işliyor. Tıpkı her sabah yeniden doğan tarihin yaptığı gibi. İşte bu yüzden gerçeklik ve tarih yasak. Mor topraklar üzerindeki bir uçuşun kroniği. 1. Bulutlar, tarih öncesine ait bir kaplumbağaya benziyordu. Hostes bize kahve getirdi. Küçük lambayı yaktı ve kulağımıza bir zil sesi geldi. Sonra bir ses, kemerlerimizi takmamızı emretti. Hava boşluğuna girmiştik. Kahveler küçük masaların üzerinde tıngırdıyorlardı. Kemerlerimizi falan takmadık. Kahveyi her zamanki gibi şekersiz içtim. Fena değildi. Erik pencere tarafında yolculuk ediyordu. Uçak bir turist taburunu Buenos Aires'e götürüyordu. Turistler fotoğraf makinelerini, flaşlarını ve el kameralarını kuşanmışlardı. Bagaj, Rio ya da São Paulo'ya deri ceket ya da diğer av ganimetleriyle tıka basa dolu şekilde dönecek olan boş valizlerle doluydu. Onları ezbere biliyordum. Turistler. Uçakların neden kusmuk poşetleri bulundurduklarını şimdi anlıyorum dedim. Erik, Boeing'in penceresinden dışarı bakıyordu. Saatine bir göz attıktan sonra bana şöyle dedi. Burası senin toprakların. Bulut kümesinden çıkıyorduk. Uçak Montevideo'ya uğramayacaktı. Doğrudan Buenos Aires'e gidiyordu. Altımızda kimsesiz topraklar uzanıyordu. Harap edilmiş topraklar, ırzına geçilmiş topraklar, sahipleri tarafından sevilmemiş topraklar. Zamanında orada altlı çobanlar ayaklanmışlardı. 1,5 asırdan uzun bir süre önce orada yırtık pırtık pançolu bir şef, Latin Amerika'nın ilk tarım reformunu dikte etmişti. Günümüzde okullarda bu konudan bahsetmek yasak. Senin ülkenin üzerinden uçuyoruz, dedi Erik. Ben de şöyle dedim. Evet. Erik sustu. Ve ben şöyle düşündüm. Benim topraklarım beni hatırlıyorlar mıdır acaba? 2. Geceleri sık sık geri dönmüştüm. Buenos Aires'teki evimde uzun süre uyumaya çalıştıktan sonra gözlerim kapanıyor ve Montevideo'nun ışıkları yanıyordu. Deniz kıyısındaki bulvarda ya da şehir merkezindeki sokaklarda kısmen gizlenerek, kısmen çekinerek yürüyor ve dostlarımı arıyordum. Düşlerimde geri dönme ve kimse tarafından tanınmama ıstırabını yaşayarak kan ter içinde uyanıyordum. O zaman yataktan kalkıyor ve banyoya gidiyordum. Başımı ıslatıyor ve musluktan su içiyordum. Ondan sonra çenemi dizlerime dayayıp gün doğana kadar yatağımda oturuyordum. Sigara içiyor ve düşünüyordum. Ait olduğum yere hemen bugün neden dönmüyorum? Ülkem bölünmüştü ve ben yasaklıydım. Hapse tıkılan, katledilen ya da işkenceden geçirilen arkadaşlarımdan daha şanslı olduğumu ve yasaklanmanın bir anlamda saygınlık göstergesi olduğunu biliyordum. O yazılanların hiçbiri işe yaramaz bir etkinliğin ürünü olmadıklarının kanıtıydı bu. Ama düşünüyordum. Orada olmayı hak ediyor muyum? Onun için bu riski almaya değecek biri var mı orada? Şehrimin boş sokaklarında bizden bir yankı ya da bir iz var mı? Haklı ya da haksız biçimde hapiste çürümekten ya da susmaktan başka ben orada ne yapabilirim ki? Güneş Buenos Aires'teki odamın içine süzülüyordu ve ben daha saat çalmadan uykumu alamamış ve her tarafım tutulmuş olarak yataktan kalkıyordum. Duş alıp giyiniyor, asansörün kapısını kapatıyor ve düşünmeye devam ediyordum. Ya biz atılmış bir taş isek? Ya kırılmış ve parçaları burada dağılmış tek bir taş isek? Sürekli dolaşmaya mahkum edilmiş hacılar? Tezgahın üzerinde bira dolu bir bardak var. Bardak kimin ağzını bekliyor? Bira her buharlaştığında bir kadın onu tekrar dolduruyor. Kanımı zehirleyen şüpheleri içimden söküp atmayı günün birinde acaba başarabilecek miyim? Uykusuzluk ve saçmalıkla geçen tüm gecelerimi hücresinde tek başına kalan mahkumun aradığı melodiyle ya da pislik içindeki mutfağında başı ellerinin arasına gömülmüş bir kadının beklediği sevinç rüzgarcığıyla değiştirmek istiyordum. Nehri ve gümrükleri geçmek ve zamanında oraya ulaşmak istiyordum. Polisler tarafından sürüklenen bir çocuk merdivenlerden yuvarlanır. Yırtık pırtık kıyafetlerine kan bulaşır. Kalabalık bir ihtiyarlar grubu hiç kımıldamadan bakar. Çocuk çamura bulanmış suratını kaldırır. Gözlerinden nefret ışıldar. O sabahlardan birinde dergiye doğru yürüdüğüm sırada aklıma yıllar önce gördüğüm bir Polonya filmi geldi. Film, savaş zamanı bir grup insanın Varşova'nın kanalizasyon şebekesini kullanarak kaçışının hikayesini anlatıyordu. Hep birlikte yerin altına giriyorlardı. Sadece biri hayatta kalmayı başarıyordu. Bazıları iğrenç labirentlerde kayboluyor, diğerleri ise açlıktan ya da gazlardan boğularak ölüyorlardı. Hayatta kalanın en sonunda kanalizasyon kapağını kaldırıp karanlıktan ve pislikten kurtulduğu andaki yüz ifadesini hatırladım. Dünya karşısında şaşkın bir halde, gün ışığından rahatsız olan gözlerini kırpıştırdıktan sonra kapağı gerisin geri kapatıp ölü yoldaşlarının bulunduğu kanalizasyona dönüyordu. Bu kendini kurban etme olayı beni çok sarsmış. Ama soylu davranışı anlamayan ve perdeye doğru aptal, aptal oğlu aptal, salak, ne yapıyorsun öyle? Sersem, ne yapıyorsun sen? Tam bir gerzek olmak lazım. Hay seni doğrananın diye bağıran seyircilerin tepkisi midemi bulandırmıştı. Montevideo'da bir mahalle sinemasında o filmi seyrettiğim gecenin üzerinden çok zaman geçmişti. O sabah Buenos Aires'in sokaklarında yürürken seyircilerin haklı olduğunu fark ettim. Andrzej Wajda'nın kim olduğunu hakkında en ufak bir fikirleri olmasa ve bunu zerre kadar umursamasalar da o herifler sinemadan benden daha çok anlıyorlardı. 3. Uçakta Erik yanında uyukluyordu. Benimse kafamın içinde düşünceler uçuşuyordu. Geri dönünce beni ben yapan bütün yerleri dolaşacağımı ve bir zamanlar artık bu dünyada olmayanların eşliğinde yaşadığım her şeyi tek başıma tekrarlayacağımı düşünüyordum. İçimde bir ses, çok yavaş bir biçimde Milton Nascimento'nun şarkısını mırıldanıyordu. Descubri che minha arma. O che a memoria guarda. Anneden içilen ilk sütün tadı, ninemin hemen yanımızdaki pastaneden benim için satın aldığı çikolatalı kruvasanların tadı neyle kıyaslanabilir ki? Ya ben Montevideo'dan gidene kadar her perşembe pişirdiği mercimeğin lezzeti, dünyanın her tarafındaki yemek masalarında aramakta olduğum tatlar işte bunlar. Descrivo ketudo mudo, ketudo epugven. Lilf aldığımdaki köpeğin kuyruğuna yapışarak yürümeyi öğrendiğim evin avlusuna gideceğim. Lilf, serseri ruhlu dişi bir köpekti. Bu yüzden kimse onun kuyruğunu kısaltmaya yeltenmemişti. Uzun bir kuyruğu, tatlı ve ıslak bir bakışı vardı. Karnı sürekli yavrularıyla dolu olurdu. Benim beşiğimin altında uyur ve her kim yaklaşmak isterse dişlerini gösterirdi. Geceleri mahallenin köpekleri evin kapısının önünde ulur ve onun için ölesiye kavga ederlerdi. Lilf bana sabunla ve düşe kalka yürümeyi öğretti. Denize inen sokaklara tekrar gideceğim. O zamanlar bomboş olan ilk yıllarımın savaş ve futbol sahalarını tekrar göreceğim. Taş ve sopalarla orada dövüşürdük. Bize kalkan vazifesi gören palmiye ağacının gövdesinden kesilmiş dilimlerin üzerine göz ve korkunç diş resimleri yapardık. Ravioli satın almaya gitmek tam bir maceraydı. Düşman topraklarından geçmek gerekiyordu. Kıyının bu çorak topraklarında benim dişlerimi çarpık bıraktılar. Kardeşimse ömür boyu topal kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralarımızı sızlanmalardan hiç tınmayan annem tedavi ediyordu. Bize güçlü bir şekilde ısırmayı ve boyun eğmemeyi öğreten de odur. Hiçbir zaman konuşkan biri olmayan kardeşim Guillermo, kuşların ve köpeklerin haklarını savunmak için bir yığın insanın arasına tekme tokat dalardı. O şehirde asla yaşayamadı. Onu şehirde hiçbir zaman mutlu görmedim. Orada solgunlaşıyor, mahzunlaşıyordu. O Paysandu diyarının insanıydı. Amor, das Maravihas foi. Portekizce en muhteşem şey oldu. At binmeyi öğrendiğim Negro deresinin etrafındaki çayırlarda yeniden at koşturacağım. Çok küçük yaştan itibaren kardeşimle yarış yapardık. Yazın öğleden sonraları siesta'dan neredeyse çıplak bir halde kaçıp bir sıçrayışta koşumsuz atların çıplak sırtına binerdik. Uçuyormuş gibi olurdum ve hayvanın damarları sanki benim bedenimde atardı. Toynakların gümbürtüsü, ıslak deri kokusu, terlemenin harareti rüzgara karışan o güçle bütünleşirdi. Yere indiğimde dizlerim titrerdi ve çocuk şaşkınlığım geceye kadar devam ederdi. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen kendi doğumunu ya da o gün ışığını ilk görüşünü hatırlayan biri gibi o şiddetli mutluluğu hatırlayabiliyorum. Bazen denize çırılçıplak girdiğim zamanlarda sanki ona aitmişim gibi bir duyguya kapılıyorum. Bir kadına dokunduğumda, bana sürtündüğünde, onun içine girdiğimde ve ikimiz birlikte yüksek uçuşta bir anlığına ölümsüz olduğumuzda da aynı hisse kapılıyorum. 4. Pepe, Barrientos'un Buquedo'daki çiftliğinde de tekrar gideceğim. Zor günlerimde Pepe bana evinde bir yer açmayı bilmişti. Bana evinin kapısını açmıştı ve ben onun masasında ailesiyle birlikte yemek yemiştim. Oraya bir sabah sendikalarda benimle beraber çalışan Jorge Iristi geldi. Arabayı evin önünde durdurdu ve bütün gücüyle bana seslendi. Tel örgünün arkasında Küba'nın işaret edildiğini haykırdı. Pepe hemen radyoyu açtı. Haber bülteni istilacıların Domuzlar Körfezi'ndeki zaferini haber veriyordu. Dilimin kuruduğunu hissettim. O gün bütün gün öğleden sonra su içerek geçirdim. Ama o ateşi söndürmenin imkanı yoktu. Akşamüstü işteyken dilimin derisinin bir kısmı düştü. Pepe beni doktora götürmek istedi. Sonra kendiliğinden iyileşti. Yıllar geçti. Pepe ile birlikte bazı maceralarımız oldu. Bir yaz gecesi Bukeo'nun küçücük limanındaki iskeleye oturuyorduk ve bana ne diye gittiğimi sordu. Açlığımı giderebilecek ekmeğin bu dünya üzerinde bulunmadığını söyledi. 5. Bir ses uçağın Ezeiza'ya inmek üzere olduğunu anons etti. Erik beni dürttü, uyuduğumu sanmıştı. Nehrin üzerinde güneş batıyordu. Sadece her günün doğuşunda ya da sonunda görülene benzer o masum ışık vardı. Bir taksiye kadar elimizde valizlerle yürüdük. Bir anlığına kendimi mutlu hissettim ve içimden havaya sıçramak geldi. Otomobil nehrin kıyısındaki yoldan süzüldü ve ardından şehre daldı. Evlatlar. Denizin kıyısına, daha doğrusu kıyının açılıp nehrin denize döküştüğü yerde benim çocuklarım peydahlandılar. Veronica, Bukeo'nun eski koyunda, yerde yığılı kütüklerin arasında, Claudia Güney Mahallesi'nde, Florencia ise Atlantis plajında. Graciela ve ben Atlantis kumarhanesine giden bir otobüse binmiştik. Elimizde geçen para hiçbir zaman ay sonunu getirmeye yetmiyordu. Ve yoksulluktan sıkıldığımız o seferinde elimizdeki bütün parayı kumara yatırmaya karar verdik. Her ihtimale karşı gidiş ve geliş paramızı ayırdık. Eğer kazanırsak hafta sonunu iyi bir otelde geçirecek ve ne salat kitapları koleksiyonumuzu ne de boş şişeleri satmadan ay sonunu getirebilecektik. Yok, eğer kaybedersek plajda uyuyacaktık. Değişik numaralara para bastık. 17, 24, 32, sıfırı da denedik. Şanslar, renkler, haneler, bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorduk. Yarım saatin sonunda cebimizde metelik kalmayacaktı. Bunun üzerine denize girdik ve Atlantis'in kumlarında birbirimize sarılarak uyuduk. Evlatlar. Veronica ile birbirimize sert mektuplar yazıyorduk. Bazen de uzun süre yazışmadığımız oluyordu. Her ikimiz de İlk adımı karşımızdakinin atmasını bekliyorduk. Aslında her ikimiz de diğerinin o adımı atmayacağını biliyorduk. Ne yaparsın tarz meselesi. Veronica sigarasını Humphrey Bogart gibi yakar, herhangi bir şeyden bahsederken sanki kafası dalgınmış gibi yanık kibriti elinde tutarak başka tarafa bakar ve ancak alev tırnaklarını yakmaya başladığında onu yavaşça sigarasına yaklaştırır. Bir kaşını kaldırır, çenesini okşar ve ağzının kenarından bir ağız dolusu dumanı üfleyerek kibritin alevini söndürür. Buenos Aires'e beni götürmeye geldiğinde bana şöyle dedi. Eğer sen ve ben baba ve kız olmasaydık, uzun zaman önce birbirimizden ayrılmıştık. Bir gece Marta ve Erik'le birlikte eğlenmeye gitti. Veronica'ya giderken anonim adını verdiği bez bebeğini de yanında götürdü. Ertesi gün öğlen geçerken uyandığında bana anlattı. Buralarda dolaştık. Barbaro'ya gidip bira içtik ve fıstık yedik. Güzel bir geceydi. Şansımıza cam kenarında bir masa bulduk. İyi müzik vardı. Ya anonim? Onu duvardaki bir kancaya astık ve onun içinde bir bira söyledik. Bira uykusunu getirdi. Çok geç saate kadar mı kaldınız? Sabahın üçüne kadar takıldık dedi bana. Evlatlar. 11 yıl önce Montevideo'da Florinsa'yı evin kapısında bekliyordum. O zamanlar küçücük bir kızdı. Bir ayı yavrusu gibi yürüyordu. Onu az görüyordum. Gece kim bilir kaça kadar gazetede kalıyordum. Ve sabahları da üniversitede çalışıyordum. Onu çok az tanıyordum. Uyurken bir öpücük konduruyordum. Bazen de ona çikolata ya da oyuncak götürüyordum. O öğleden sonra annesi yoktu. Ve Florence'yi çocuk yuvasından getiren otobüsü evin kapısında ben bekliyordum. Çok üzgün bir şekilde geldi. Hiç konuşmuyordu. Asansörde de surat asıp durdu. Ardından kasedeki sütü soğuttu, yere bakıyordu. Onu dizlerime oturttum ve bana olanları anlatmasını istedim. Bir baş hareketiyle bunu reddetti. Başını okşadım, alnından öptüm. Gözünden birkaç damla yaş döküldü. Mendilimle yüzünü kuruladım ve burnunu sildim. Sonra da istediğimi yeniledim. Hadi, anlat bana. En iyi arkadaş artık onu sevmediğini söylemiş. Orada iskemlenin üzerinde birbirimize sarılarak ne kadar süreyle ağladık bilmiyorum. O sırada Florencia'nın ileriki yıllarda çekeceği ıstırapları hissediyor, Tanrı'nın var olmasını diliyor ve Florencia'ya ayırdığı tüm acıları bana vermesi için ona yakardığımda kulaklarını tıkamamasını istiyordum. Evlatlar. 1. Claudio'nun en iyi arkadaşı Alvaro, onu bok böcekleri sirkinin gösterilerine davet etmiş. Claudio, bana sirkin nasıl olduğunu anlattı. Ortada çimenlik bir pist ve onun etrafında kürdanlar yapılmış bir çit varmış. Alvaro, telleri, tahtaları ve iplerle bok böceklerinin hoşuna giden her türlü oyunlar icat etmiş. Zavallı hayvancıklar, savaşçı zırhlarıyla kaplı oldukları için normalde oldukça beceriksiz olmalarına rağmen, Claudio, onların Alvaro'nun sirkinde müthiş numaralar sergilediklerini görmüş. Trapezlerde sallanıyor, ölümcül atlayışlar yapıyor, atlı karıncayla tur atıyor ve seyircileri selamlıyorlarmış. 2. Alvaro, bir gece Claudio'nun evinde kaldı. Ertesi sabah yatakları hiç bozulmamıştı. Bir gün önceki kıyafetler üzerlerinde duruyordu ve gözlerinden uyku akıyordu. Claudio açıkladı. Pencereyi açtık. Dolunay vardı. Bütün geceyi şarkı söyleyerek, hikayeler anlatarak ve sevgililerimizden falan konuşarak geçirdik. 3. Claudio, çorba içmeyi kabul ediyor ama çatalla. Şifreleri çözmeyi ve göz önünden uzaklaşmayı seviyor. Ortadan kaybolmak için güzel bir park diyor. Ve soruyor. Saat kaç baba? Avcı takım yıldızı gökyüzünden şimdiden belirmiş mi? Peki ya güney açı takım yıldızı? Bizim icat ettiğimiz her şeyin bizi icat eden tarafından daha önceden icat edildiği doğru mu? 4. Claudio, 3 yaşındayken çok zayıftı. İşte o günlerde ölecek gibi olup tekrar hayata döndü. Hızlı hızlı soluyordu ve ateş gibi yanıyordu. Boğulmayla yüksek ateş arasında dişlerini sıkarak gülümsüyordu. Ben iyiyim anne, diye geveliyordu. İyi olduğumu görmüyor musun? Hastaneye yattığında neredeyse nefes almıyordu. Ama oksijen çadırında yeniden canlandı. Oksijen çadırında serin ve mavi evreni aşarak aya kadar seyahat etti. Biz astronotlar emzik kullanmayız, diye kendisine uzattıkları emziği almadı. Atlar gökyüzünde dört nala koşuyorlar diye mırıldanıyordu. Sonra onu ameliyathaneye götürmek için sedyeye yatırdılar. Uzun sedyenin üzerinde olduğundan da küçük görünüyordu. Herkese tek tek elveda deyip teşekkür etti ve asansörün kapısı kapandı. Anestezi etkisini yitirdikten sonra uyandığında deli gibi acıkmıştı. Bir şeyler yemek istiyorum diyordu. Yarı baygın bir halde. Doğrulmak istedi ama başaramadı. Başardığında çarşafa bir tavuk resmi çizdi. Akciğerlerinin iyileşmesi belli bir zaman aldı. Bir kurşun kalemi alıp anlatıyordu. Ben küçük bir beyim. Sigara içiyorum ve öksürüyorum. Bu kadar çok öksürmemin nedeni işte bu. Onu taburcu ettiklerinde korku mevhumunu yitirmişti. Artık emziksiz uyuyordu ve bir daha altını da ıslatmadı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 131.